Fatih Erkoç'u dinledik. Ellerim Bomboş isimli şarkısıyla radyonuz TRT Radyo 1'deydi ve gecenin içinde devam ediyoruz. Farklı bir konu ve konukla şimdi çocuk edebiyatı ile ilgili konuşacağız. Doktor, öğretim üyesi, psikolog, aynı zamanda çocuk edebiyatı yazarı Sayın Nihan Temiz telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Temiz, hoş geldiniz öncelikle. İyi geceler efendim.
İyi geceler, hoş bulduk.
Çocuk edebiyatına dair konuşacağız ama öncelikle sizi biraz tanıyarak başlayalım. Sizi çocuk edebiyatına ilgi duymaya yönlendiren ne oldu öncelikle? Onu sormak isterim.
Tabii. Biraz kendimden bahsedeyim. Ben Nihan Temiz, psikolog, çocuk edebiyatı yazarı ve akademisyenim. Sizin de az önce özetlediğiniz üzere Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldum. Yüksek lisansımda aynı bölümün gelişim psikolojisi ana bilim dalında tamamladım. Hemen ardından da Beytepe Anaokulu'nda okul psikoloğu olarak 26 yıl boyunca keyifle çalıştım. Çocukların çok büyülü bir dünyası var malum. Ben o renkli dünyada 26 yıl boyunca kesintisiz çalıştım, çocuklarla birlikte oldum. Beraberinde 90'lı yıllarda çocuk kitapları yazmaya başladım. Yazdığım kitaplar harika yayın evleriyle işte binlerce çocuk okurla buluştu. Beraberinde de kütüphanelere ulaştı. Çocuk kütüphaneleri yaptığım etkinlikler, söyleşiler beni Bilgi ve Belge Yönetimi bölümüyle, Hacettepe Üniversitesi'nin Bilgi ve Belge Yönetimi bölümüyle buluşturdu. Oradan doktora derecesi, oradan Bartın Üniversitesi'nde Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde henüz başladığım akademisyenliğe taşıdı. Çok keyifli bir yolculuk içindeyim uzun yıllardır. Çocuk edebiyatıyla olan tanışmam, beni yönelten şey ise sanırım çocuk bakış açısına olan hayranlığım. Çocuklar çok meraklı, çok ilgili, hayata karşı çok aç, sorgulayıcı bireyler. Yazmayı hani bu kadar severken, sorgulayan, soru soran, bu kadar eleştiren daha nitelikli bir okur grubu bulamazdım herhalde. Hep öyle düşünüyorum. Çocukların benzetmeleri, duygularını yaşamaları ve ifade etme biçimleri beni çocuk edebiyatına yönlendirdi. Yani bu keyfi onların keyfinden, yaşam keyfinden alıyorum açıkçası.
Evet.
Bir de kendi çocukluğumu seveceği türde hikayeler yazma isteği kıvılcımı ateşledi diyebiliriz.
Yani siz çocukları gözlemlediniz. Çocukların bu kitaplara nasıl tepki verdiğini gözlemlediniz ve tüm bunlar size ne öğretti peki?
Çocukların kendilerine sunulan kuru bilgiyi sevmediği, onlara deneyim kazandıracak, onları heyecanlandıracak, onlara enerji verecek, neşelendirecek, aslında sanatın kendisini sevmelerini sağlamayı daha öne almamız gerektiğini gördüm. Bu tip mesajlardan etkilendiklerini anladım ve bu benim de çocukken aslında çocuk kitaplarında aradığım şeydi. O nedenle aslında çocuk edebiyatıyla uğraşmak bir taraftan kendi çocukluğuma bir yolculuk gibi oldu benim için. Bu yönden de hem çocukları zenginleştiren içerikler yazmak beni çok etkiliyor yaşantı olarak, hem de onların yaşantılarından etkilenerek bir şeyler yazıyor olmak beni daha ileri taşıyor diyebiliriz.
Evet. Peki efendim, yazma sürecinizde çocukları nasıl dikkate alıyorsunuz?
Şimdi çocukları izliyorum. Bunu hani oturup da gözlem yapmalıyım duygusuyla izlemiyorum aslında. Yani çocukların yaşantılarını, duygularını, bunları yaşarken kullandıkları cümleleri, kendilerini nasıl ifade ettiklerini tertemiz ifade ediyor çocuklar kendilerini. Bütün duygularını olduğu gibi söylüyorlar. Hiçbir şey saklamıyorlar. Ve çok zengin aslında kelimeler, benzetmeler kullanıyorlar. Onların dilini bu şekilde kullanıyor olmak benim için çok keyifli. Ve çocuklara da bu şekerli dil dediğim benim bir dil özelliği var. Bu yolla ulaşabiliyor olmakta, onların gözünde o ulaştığım andaki neşeyi görebiliyor olmakta, kitap okuma sevgisini, kitap sevgisini görebiliyor olmakta bana ayrıca bir kazanım olarak geliyor.
Evet. Peki çocukların ilgisini çekmek kolay mı hocam? Siz hikayeler yazıyorsunuz, hikayede karakterler oluşturuyorsunuz. Nasıl oluşturuyorsunuz bu karakterleri? Çünkü çocukların ilgisini çekemezseniz o mesajı herhalde veremeyeceksiniz çocuklara. Değil mi?
Tabii ki. ki yani çocukların aslında biz herhalde şu ilgisini çeker ya da çocuklara çok olumlu şeyler anlatmalıyız gibi bir takım yanılgılar içerisinde olabiliyoruz zaman zaman. Halbuki çocuklar aslında kitapla birlikte bir yolculuğa çıkıyorlar. Onların kafalarında 1000 tane soru var. Merak ettikleri hayata dair şeyler var. Bunları nasıl çözeceklerini çoğu zaman bazen sorunun farkında değiller, bazen cevabı bulamıyorlar. Kitabın içinde okurken kendilerini o karakterlerin yerine koyabilmelerini sağlamak gerekiyor. Yani o karakterle böyle içselleştirilmiş bir yaşantı kurabiliyorlarsa eğer, bunu sağlayabiliyorsa yazar ya da ben sağlayabiliyorsam, işte bu benim için iyi bir başarı anlamına geliyor. Çocuklara o karakterleri sunarken de çok olumlu karakterler ya da hiç yanlış yapmayan, sürekli mutluluklar içinde olan karakterler değil, zaman zaman her şeyi eline yüzüne bulaştıran, hata yapabilen çocuklar gibi bir şeylerden ders alan ya da bazen ders almayan, olumlu olumsuz bir sürü davranış örüntüsü gösteren karakterler örmeye çalışıyorum. Çünkü aslında hayatta böyle bir şey ve çocuklar da bunu yaşıyorlar. Her şey yolunda gitmiyor hayatta daima. Bunu yani kitaptır, çocukların deneyim kazanacağı bir yolculuk olarak görmek ve böyle sunmak bana doğru geliyor ve çocuklara da bu yöntemle ulaştığımı düşünüyorum.
Evet, tabii kitaplarınızda çocuklara mesajlar veriyorsunuz. Kitaplarınızdan çocukların ne gibi değerler veya mesajlar almasını umuyorsunuz?
Aslına bakarsanız tam olarak da az önce bunu söylemeye çalıştım. Çok didaktik ya da çok mesaj veren ya da çok parmak sallayan kitaplar yazmaya çalışmıyorum. Daha çok yaşantı sunan, cevabı onların seçenekler arasından ayırt edip yaşantılarına uygulayabilecekleri, yaşantılarına katabilecekleri. Hani bir yaşantıyı yaşamadan da kitaplar sayfalar arasında yaşatan eserler yazmaya gayret ediyorum. Bu daha iyi geliyor bana. Bunun içinde elbette ki benim için önemli olan şey, şöyle davranmalıyız, doğrusu budur gibi bir takım çocuklara böyle daha parmak sallayan ifadeler yerine yaşam becerisi kazandırabilecek bir takım mesajlar veriyor olmak. Yani karakterlerin sabrettiği, problem çözdüğü, iletişime geçtiği, duygularını ifade ettiği ama iyi ama kötü, bir takım hatalar yaptığında toparladığı, sorguladığı, eleştirdiği, merak ettiği, ilgilerinin peşine düştüğü hikayeler yaratıyor olmak aslında çocuklara kazandırmak istediğim becerileri de beraberinde veriyor diye düşünüyorum. Daha çok sosyal becerilerin, yaşam becerilerinin şu anda bilgi okuryazarlığının temelinde olan bu becerilerin peşindeyim diyebiliriz.
Evet. Peki efendim, çocuk edebiyatında kullandığınız dil ve üslup hakkında da düşünceleriniz neler? Yani nasıl bir üslup kullanıyorsunuz ve nasıl bir üslup kullanılmalı?
Tabii her yazarın üslubu birbirinden farklı. Daha işte az önce verdiğim örnekte olduğu gibi daha didaktik yazan var. Benim kendi üslubumla ilgili tanımladığım ve yakın çevremimde ve okurlarımın da benzer kelimeleri sıklıkla kullandığı bir tanımlama var. Şekerli dil diye ifade ediyorlar. Şekerli konu değil, şekerli dil. Yani daha böyle esprili, neşeli, enerjik bir yazım dilim olduğunu düşünüyorum. Okurlardan da bu yönde tepki alıyorum. Harekete geçiren sayfalar, satırlar yazmaktan haz ediyorum. Enerjik bir insanım, çocuklara enerji bulaştırmayı seviyorum. Üslubum da buna hizmet ediyor. Kıpır kıpır, çok sakin değil, hep bir macera, hep bir hareket. Bu şekilde akıyor benim satırlarım. Çocuklara da üslubum bu şekilde yansıyor. Ha, şöyle olmalı, böyle olmalı demek ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü sonuçta hepimiz kendi yapımıza göre yazıyoruz ama şu var, elbette ki dil bilgisi kurallarına uygun olmak, çocuklara yeni kelimeler kazandıran bir üslup içinde olmak, çocuklara okuma sevgisi aşılayan bir üslup içinde olmak, çocukları okumaktan soğutacak denli uzun uzun ağdalı ağdalı bir dil kullanmadan yazıyor olmak önemli ipuçları olabilir yazıya başlayan ya da buna cevap arayanlar için.
Bir tavsiye olsun bu da.
Evet.
Peki efendim, çocukları kitaplarla buluşturanlar şüphesiz ebeveynler, yani anneler, babalar ya da öğretmenler.
Evet.
Ebeveynlerin ve öğretmenlerin bu konudaki rolü nedir ve nelere dikkat etmeliler?
Ebeveynlerin aslında ve öğretmenlerin çok başat bir rolü var. En önemlisi aslında çocukların okuma alışkanlıklarını geliştirme yolunda. Çünkü model olarak bunu sağlama şansına sahipler. Bütün bu saydığımız yetişkinler. Elinde kitap olmadan, eline kitap almadan çocuklarına sürekli okumalısın mesajı vermek ne kadar doğru sorusunun yanıtı yok. Ya da yanıtı belli ama kabul edilebilir durumda değil. Kitapları bir iletişim dili olarak kullanmak. Yani mesela kitaplarla ceza vermemek çok sık duyduğum bir şey son zamanlarda çocuklara işte biraz okuyacaksın, şimdi biraz sakinleşeceksin ve okuyacaksın. Yani sanki çocuğa böyle sakinleşmekten ziyade şimdi şu sınırlı bölgede pasifize ol ve orada senin cezan kitap okumak gibi mesajlar verilebiliyor. Bu mesajlara dikkat etmek yani bir de şuna dikkat edilmesini çok arzu ediyorum. Çocuklar kendileri okumaya başladıktan sonra aileler ve eğitimciler tarafından biraz yalnız bırakılıyor. Şöyle ki, öncesinde kitap okumak aynı zamanda bir etkileşim dili. Yani sarılarak, fiziksel temasla, çocukla bir sevgi akışı gerçekleştirilerek meydana gelen bir eylem. Sonra okuma öğreniyor çocuklar ve bir anda şu söyleniyor çocuklara: sen artık okumayı öğrendin, yalnız oku. Bu aslında hayatlarında o etkileşimi alıyor çocukların ve çocukları biraz yalnız bırakıyor. O nedenle bu tip mesajlara da dikkat ederek davranmakta fayda var. Tabii ki çok başat rolleri var. Çünkü çocukları alıp kütüphaneyle tanıştıracak olanlar onlar, farklı kitap türleriyle tanıştıracak olanlar onlar, doğru kitap sayfası çevirme bile onların kazandırabileceği bir beceri. Ne yazık ki ülkemizde ve dünyada hala bazı yetişkinler avuç işleriyle sayfa çeviriyorlar. Bu bile bir okuma kültürünün içinde yer alabilecek bir bileşen diye düşünüyorum. Yani çok işi var ailelerin ve eğitimcilerin bu konuda açıkçası.
Evet, şimdi hocam bazı çocuklara baktığımızda hiç velinin yönlendirmesine gerek olmaksızın çok fazla kitap okuyorlar ve severek okuyorlar. Ama bazı çocuklarda anne baba zoruyla okuyor. Şimdi burada ne gibi hatalar yapılıyor? Yani çocuktan çocuğa bu değişir mi? İlgi alanları itibarıyla değişir mi? Yoksa burada annenin babanın bir yanlışı mı söz konusu? Ya da işte seçilen kitapta mı bir sıkıntı var? Çocuk neden okumak istemez? Buna kısaca cevap verdiniz farklı açılardan ama buna ekleyeceğiniz hususlar varsa o konuyla ilgili ebeveynleri de buradan uyaralım, onlara da bir katkımız olsun bu konuyla ilgili.
Tabii ki, olmaz mı? Şimdi ya az önce biraz bahsettim ama bazen şöyle sorular geliyor. Hocam, elimizden kitabı düşürmüyoruz. Gerçekten okuyoruz. Okumayı çok seven insanlarız. Bütün ailesi okur. Fakat ben eline kitap veremiyorum. Eline kitap veriyorum, sıkılıyor, atıyor. Biraz üzerinde düşünmek lazım. Yöntemleri değiştirmek lazım. Belki eline o kitabı tutuştururken ki tavır, neyin içinden alıp o kitapla tanıştırdığınız ya da kitabı ona verdiğiniz, bütün bunlar farklı değişkenler ve çocukların aslında okuma alışkanlığını belirleyen, okuma sevgisini belirleyen bileşenlerden oluyor. Dolayısıyla evet, model olmak önemli ama model olduğunu sadece çocuk kitabı reddediyorsa o zaman biraz daha oyuna dökmek gerekiyor. Çocuklar oyuna asla hayır demiyor. Biz kitapları sadece okuyabileceğimizi düşünüyoruz. Oysa ki kitaplarla o kadar farklı oyunlar oynanabilir ve arkasından da okumaya geçirebilir ki, yumuşak bir geçişle çocuğu okumaya aktarabiliriz ki. Yani bir okunacak kitapları, gece yatarken okunacak bir kitabı seçtirirken bile kitap 3 tane 5 tane kitabı bunlar arasında hangisini okuyayım demek var dümdüz bir yolla. Bir de bir oyuncak kamyonun arkasında getirip hangisini seçelim demek var. Çocuklar oyuna asla karşı gelmiyor ve eşlik ediyorlar size. Oyunun bir parçası olarak görüyorlar bunu da ve anı biriktiriyorsunuz. İçinde kitapların olduğu oyunlu anılar biriktiriyorsunuz. Bu çocuğa en baştan bir kitap sevgisi kazandırıyor zaten ya da kitaba karşı olumlu bir bakış açısı kazandırıyor. Ha, biraz yaşlar ilerledi mi? O zaman daha başka yani sadece kitapla baş başa bırakıp ortamdan çekilmek yerine birlikte kütüphane etkinliklerine katılmak ya da var olan kitap kulüplerine artık birçok şehirde kitap kulüpleri yapılıyor çocuklarla ya da yetişkinlerle. Bunları önce birlikte izlemek, daha sonra çocuğunuzun da katılmasını sağlamak. Ya da bunun dışında evde basit kitapları materyal olarak kullandığımız oyunlar oynamak, yeni kelimeler üzerinde konuşup bunları kitapların içinde aramak bazen, saklambaç gibi ve mümkün olduğunca farklı okuma materyalleriyle tanıştırmak. Çocuk birini sevmiyorsa birini sevecektir. Yani illa da yazıları bol, sayfaları çok olan bir kitabı önüne verip de bunu okuyacaksın demek yerine belki bir sessiz kitap, yazıları olmayan, hikayesini kendisinin oluşturabileceği özgürce, belki çocuğunuzun sınırları sevmediği bir dönem, yani yazılar ona sınırlı geliyor olabilir, kendi hikayesini kurmak istiyor olabilir ya da çizgi romanlar, karikatürler, hepsi aslında birer okuma materyali ve bunları çocuklarımıza sunmalıyız, farklı şekillerde sunmalıyız. Resimli, benim çocukluğumda resimli bilgi ansiklopedisi vardı. Ansiklopedi ne kadar bizim hani ödev yaptığımız, aslında sıkıcı olabilecek bir materyal gibi hatırlarız hatıralarımızda. Ama resimli bilgi, içinde resimlerle bilgiler sunan bir materyaldi ve ben sürekli onu incelediğimi hatırlıyorum. Çünkü bana çok değişik gelirdi. Yazılı bir belgesel kıvamında. Dolayısıyla aslında sunduğumuz şeyler, onları nasıl sunduğumuz, sunarken hangi anıları yarattığımız çocukların okuma sevgisi ve okuma alışkanlığı üzerinde son derece belirleyici.
Evet.
Bu noktalara dikkat etmek bence ayırıcı farklar yaratacak.
Bu güzel tavsiyeler için de çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür
Sayın
ederim.
Sayın Temiz, sağolunuz, saygılar sunuyoruz efendim.
Sağolunuz, hoşçakalın.
İyi geceler diliyoruz. Sevgili dinleyenler, çocuk edebiyatını konuştuk. Doktor, öğretim üyesi, psikolog ve aynı zamanda çocuk edebiyatı yazarı Sayın Nihan Temiz'di konuğumuz. Saatimiz gece yarısına 30 dakika geçiyor ve TRT Radyo 1'de şimdi güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Sonrasında farklı bir konu ve konukla gecenin içinden devam edecek.
Senden önce bak pervanelere döndüm, seni görünce yanan yanan kül olsam her an, yine de senden ayrılamam, yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an, yine de senden ayrılamam. Yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açıp gider. Bana ellerini ver. Hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım. Güzel bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel, sana gönlümü verdim nasıl güzel. sana gönlümü verdim nazlı güzel. Seni ağlasam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben.
Zuhal Olcay bizlerleydi. Pervane isimli şarkısıyla. Saatimiz gece yarısına 35 dakika geçiyor ve TRT Radyo 1'de gecenin içindene devam ediyoruz. Şimdi stüdyomuzda yine çok farklı değerli bir konuğumuz var. Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Düğmeci Beyefendi. Efendim hoş geldiniz öncelikle.
Hoş bulduk. Geceler. Hayırlı geceler, hayırlı Ramazanlar.
Sağolunuz. Nasılsınız?
Teşekkür ediyoruz. Çok şükür iyiyiz.
Evet, az önce yine değerli bir konuğumuzu ağırladık. Kendisi telefon attığımızdaydı ve çocuk edebiyatını konuştuk. Çocuklarımızın kesinlikle kitapla tanışmaları, haşır neşir olmaları gerekiyor. Geleceğimiz için bu çok önemli. Sizle Mamak Bilim Merkezi'ni konuşacağız ilerleyen dakikalarda ama öncesinde bir belediyenizin kütüphanelerle ilgili çalışmalarını konuşalım. En önemlisi bebek kütüphanesi. Şimdi biraz biz büyükler anlamlandırmakta biraz zorlanıyoruz bebek kütüphanesi deyince. Acaba nasıl diye insan merak ediyor. Çocuklara yönelik nasıl bir hizmetiniz oldu ve bebek kütüphanesi nasıl bir yerdir?
Evet, herkese iyi geceler. Sahura da yaklaşıyoruz.
Evet, bereketli olsun.
Bereketli olsun inşallah. Şimdi tabii yeni dönemde birçok ana temamız vardı. Bunlardan bir tanesi de kütüphaneler, spor merkezleri, sanat merkezleri, bilim merkezleri, bunların en önemlilerinin başında da kütüphaneler. Kütüphanelerde yetişkin ve gençler için kütüphaneler olduğu gibi bebek ve çocuklarımız için de tematik çok özel kütüphanelerimiz var. Ama bütün bu çalışmaları yaparken biz neyi esas aldık? Neydi bizim hedefimiz? Şuydu, yeni dönemde çocuklar ve gençleri hedef aldık. Dedik ki biz bunlar için bir şeyler yapmamız lazım. Niye? Çünkü sokak köşelerinde gördüğümüz böyle bekleşen gençler, çocuklar var. Eskiden daha fazlaydı bunlar ama bunlar nispeten azaldı. Bir diğer hedef kitlemiz de aslında bunlar azalırken daha çoğalan bir başka kitle var. Özellikle çocuklarımızı etkileyen, çocuklarımızı belki istemediğimiz mecralara sürükleyen İnternet, tabii ki dijital dünya, bilim çok değerli, çok kıymetli ama bunu doğru yerlerde kullanılmadığında farklı zararlı noktalara da sürüklüyor gençlerimizi. Ama tabii biz yine buradan bilimle ilgili çalışmalarımıza da geçeceğiz ama bu hedef kitlemiz için biz ne yapalım, nasıl edelim de bunları bu alışkanlıklardan, bu kötü gidişatlardan kurtaralım diye düşündük ve bunun için birincisi spor merkezleri açtık. Spor merkezlerini şunun için, bu gençlerimiz yetenekleri doğrultusunda bir spor dalında lisanslı olsunlar. Özellikle lisanslı olmalarına özen gösterdik. Çünkü lisanslı olduklarında sadece bir hobi değil,
meslek edinmiş olacaklar.
Hem meslek, sadece meslek değil. Hı hı. disiplin altına girecek. Evet. Yani bu tabii ki başarılarını, okuldaki eğitimlerini etkileyen, olumsuz etkileyen bir konu da değil aslında. Yani biz uzmanlara da sorduğumuzda kesinlikle örnekler de onu gösteriyor. Yani hayatını disiplin ediyor. Yani farklı şeylerin peşinde koşmaktan bir hedefe doğru kendini planlamış oluyor. Hı. Bir diğer şey sanat. Dedik ki gençlerimiz yetenekli olduğu bir alanda, bir sanat dalında kendisini geliştirsin. Tabii bunu yaparken yine aynı şekilde mesela bir doktor olabilir bir taraftan. Bir taraftan öğretmen olabilir, başka bir meslek sahibi olabilir. Ama aynı zamanda bir sanat dalıyla da uğraşsın. Yani aslında şöyle, çocuklarımız, gençlerimiz okullarda hani dersler çok yoğun, çalışıyoruz şöyle böyle falan her ne kadar deseler de en çok boş zamanı olan aslında gençlerimiz, bunu da biliyoruz. Ha, tamamen kendisini çalışmaya, ders çalışmaya veya bir hedefe kitleyen gençlerimiz de var. Hiçbir şeyle sınav ilgilenmez. Tamamen mesela sınav hazırlar mı? Tabii bunlar için de kütüphaneler açtık.
Çok önemli.
Yani tüm gençlerimize çeşitli alternatifler sunduk. Dediğimiz gibi bu işte doğru hedeflere kitlenmeleri için biz belediye olarak elimizdeki imkanları sonuna kadar kullandık. Kütüphaneler dediğimizde kütüphaneler 22 tane kütüphane açtık yeni dönemde. Bu 20 kütüphanemizin 18 tanesi yetişkin gençler için normal kütüphanelerimiz, uyanık kütüphanelerimiz, 4 tanesi de bebek ve çocuk kütüphanemiz. Az önce ifade ettiğiniz bebek kütüphanelerinden de bahsedeceğim. Yetişkin kütüphanelerimizin lokasyona göre bazıları 24 saat açık, bazıları 11'e kadar açık olan var, 9'a kadar açık olan var. Farklı saatler dilim içerisinde hizmet veriyoruz oralarda. Ayrıca kütüphanelerimizde simit, poğaça, çay, çorba, en son eklediğimiz kahve.
En güzel tarafı bu. Bunlar
kahve,
hocam yani.
Kahveyi de ekledik. Bunlar gençlerimize ikramımız. Bir de şey, Ramazan olmasının münasebetiyle onu da söyleyeyim. Kütüphanelerimizde iftar hizmetimiz var, ikramımız var. Hı-hı. 24 saat açık olan kütüphanelerimizde de sahur ikramımız da var ayrıca.
Çok güzel. Mamak ilçemizin nüfusu nedir bu arada?
700 bin civarında.
Yani büyük bir ilçemiz.
Tabii büyük bir ilçe. Yani 50 vilayetten daha büyük, öyle söyleyeyim. Bebek kütüphanelerinden biraz da bahsedeyim ama yetişkin kütüphanelerinde tabii bu şeyin dışında, yani bu hizmetlerin dışında sadece orada gelip çocuklar ders çalışıp kitap okumuyor. Zaman zaman söyleşiler, müzik dinletileri, farklı şiir dinletileri, işte temasına, gününe göre farklı etkinliklerde çocuklarımızı o hizmetlerle karşılıyoruz. Evet. Bebek kütüphanelerinde...
Affedersiniz, bebek kütüphanesine geçmeden şunu sormak isterim.
Buyur.
Şimdi artık biliyorsunuz internet olduğu için aradığımız her şeyi rahatlıkla bulabiliyoruz. Bunun için kitap okumayı çok sevenler hariç kütüphanelerin yolunu pek tutmuyoruz biz büyükler. Ama görüyoruz ki gençlerimiz kütüphanelere sıkça gidip geliyorlar. Bunun nedeni o çalışma alanı mıdır? Ya sizin gözlemleriniz nedir bu konuda? Orada evde belki ortamı bulamıyor. Gidiyor orada çalışıyor. Belki internet hizmeti de vardır. İnterneti var. İşte ikramlardan bahsediyorsunuz. Onlardan da faydalanıyor. Bir çalışma ortamı elde etmek için mi, yoksa kitap okumak için gelen gençlerimiz de var mı oraya?
Evet, kütüphaneden biraz daha bahsedeceğiz.
Evet,
aslında
biraz
çok çok bahsedebiliriz.
Çünkü kütüphane... gençlerimizi çokça görüyoruz kütüphanelerin önünde.
Evet, evet. Şimdi doğrusu çocuk yaşlardan beri kitaplardan kopmamış birisi olarak bizim çocukluk ve gençliğimizde bu kadar kütüphane yoktu ama ben de doğrusu bu kadar ilginin olacağını beklemiyordum kütüphanelerimize. Şu an belediyemizde, her belediyede olur, bir çağrı merkezi olur, bir şikayet merkezi olur. Çeşitli konularda gördükleri eksikleri, şikayetleri ararlar, belediyeye söylerler. İlgili arkadaşlar da ilgili birimlere yönlendirir, çözeriz. Bu kütüphane olayından sonra en çok şikayet aldığımız konuların başında ne geliyor biliyor musunuz?
Ne?
Kütüphaneler.
Hangi konuda peki? Yani İşte, talepler mi?
evet.
Talepler falan.
Şimdi o kadar çok talep var ki gerçekten biz randevu usulüyle gençlerimizi alıyoruz ve hatta saat sınırlaması da getiriyoruz artık diyoruz. En son 8 saate zorlayarak çıkarttık, 6 saatti. Yani daha fazla genç talep ediyor. Ha, bunların içerisinde sınavlara çalışanlar var, işte liseye